Ayrım 29.
Öğle yemeği uzadı. Sofraya zamanla bir durgunluk çöktü. Önce tabaklardaki yemeklerden bir usanma başladı. Sonra sözlerde bir gevşeme, bir isteksizlik görüldü. Birlikte olmanın getirdiği heyecan eskidi. Söylenen sözler düşünüldükçe beğenilmemeye başladı. Bu nedenle yeni sözler için cesaret tükendi. Turgut sonuna kadar gitmek istemedi günün. Tatlı bir yerinde bir gülümsemeden, tatlı bir bakışmadan hemen sonra kesti. Onları arabasıyla evlerine bıraktı. Dönerken aklına takılan bir deyimi yol boyunca tekrarlıyordu. Selim'in yükselişi ve düşüşü. Kimsenin izlemediği bir düşme olayı. Arada yükselmeler olmuş mudur? O kadın, hangi kadın? Ben kadın filan bilmiyorum. Rüyada görmüş olacağım. İntiharın Psikolojisi adlı bir kitap almalıyım. Bununla ilgili bir bölüm bulacağımı sanmıyorum. Bütün kitapları okumadan biliyorsun. Öyleyim. Selim bana tanıklık eder bunda. Bilmem ne fakültesine gidiyorum. Bu konuyla ilgili dersleri izliyorum. Sonra dersin yarısında arka kapıdan çıkıyorum ve imtihanda kopya çekiyorum. Bütün dersler pek iyi. Selimolojiden sıfır. Hayır olmadı. Aynı fakültenin filan falan kürsüsüne başvuruyorum. Selim konusunda doktora yapabilir miyim? Evet. Yalnız yabancı dil imtihanı vereceksiniz. Olmadı. Peki neden öldü öyleyse? Bana cevap verin ya da bırakın çalışayım. Hayır, ölmedi. Bir köşeye gizlendi. Oradan beni seyrediyor ve alay ediyor benimle. Sayın profesör, bu arkadaşı getirdim muayene etmeniz için. Kendisi intihar etti de bakın nesi var. Edindiğim bilgiler de burada işte. Hiçbir şeyi yok. Aspirin alsın geçer. Bu nedenlerle intihar etmez bir insan. Fakat benim için kapı kapı dolaşmak yetkisini sana kim verdi Turgut? Ruhsatsız çalışıyorum Selim. Onun için de bir sonuca varamıyorum. Beni de sorguya çekselerdi Selim için ne derdim acaba? Ne anlatabilirdim? Elini hırsla direksiyona vurdu. Ölseydim de bu günleri görmeseydim. Selim, bir şey söyle. Nasıl bir şaka olduğunu anlat bana bunun. Bat dünya, bat. Ya da aklımı başımdan alın da Oldrick'le birlikte mısır sadalım cami avlularında. Geceleri yatalım taşlar üstünde. Selim'in şarkılarını başımıza yastık yaparak. Sonra birden Rockefeller'ın kızı geliyor. 100.000 liraya satın alıyor şarkıları, pop müzik yapıyorlar. Biz yastıksız kalıyoruz. Ya da ben keman çalıyorum nasıl oluyorsa. Oldrick de 25 kuruşa satıyor şarkıları tek tek. Bir yandan da söylüyor. Yahu bu Oldrick de nereden çıktı? Bir kısmını camilerde satıyoruz, bir kısmını kiliselerde. Kazandığımız parayla gidiyoruz bir kitapçıya. Bana bütün yönleriyle Selim İntiharı adlı kitabı verir misiniz? Ciddi bir tavırla isteriz. Boş bulunup verirse çözüldü demektir mesele. Boş bulunmazsa? Kimse boş bulunmuyor Selim. Sen de boş bulunmamışsın. Biz de boş bulunmayalım Oldrick. Kendimizi gülünç duruma düşürmeyelim bu düşüncelerle. Bizde daha çok hile var. Osmanlı'nın daima bir bildiği vardır. Kimsenin anlamadığı, kendinin bile fark etmediği bir bildiği vardır. Günü geldi Osmanlı'nın. Bütün dünya otomobili ağaca bindiriyordu. Bat Osmanlı, bat. 13. Yılların verdiği hız ve alışkanlıkla günlük işleri yürütüyordu. Sabah uyanınca başlamak çok zor oluyordu. Gördüğü karışık rüyaların etkisinden sıyrılamıyordu bir süre. Çok erken uyandığı için kendini toparlayacak kadar vakit buluyordu. Sonra günün akışına kapılabilirse zamanı geçirmek için fazladan bir çaba göstermesi gerekmiyordu. Fakat bazen günün en hareketli yerinde birdenbire Selim ve Selim'in arkadaşları içine saplanıyordu. Konuşurken sözün tam ortasında, yolda giderken bir hesabın üzerine eğildiği sırada hazırlıksız yakalanıyordu. O zaman yaptığı işi sürdürmek, durumu kimseye fark ettirmemek büyük bir kahramanlık oluyordu. Gözleri dalıyor, söylenen sözleri duymuyor, çevresinde olup bitenleri kavramak için olağanüstü bir çaba harcıyordu. Sanki akıl, çevreye uymak için gerekli akıl bir anda onu bırakıp gidiyordu. İçini tarifsiz bir korku kaplıyor, olduğu yerde ter içinde kalıyordu. Selim'i düşünen Turgut'tan başka bütün Turgutlar birdenbire onu yalnız bırakıyordu. Bir çocuk gibi çaresiz ve savunmasız kalıyordu. Üzülme Turgut. Bunu karşındaki bilmiyor Turgut. Biraz gülümse Turgut. Anlıyormuş gibi bak Turgut. Kimse o kadar akıllı değildir. Kimse seninle korktuğun kadar ilgili değildir Turgut diye kendine cesaret vermeye çalışıyordu. Gerçekten de çevresinin kendisiyle o kadar ilgili olmadığını anladı kısa zamanda. Yarıda kalan bir sözün peşinden kimse gitmiyordu. Yanlış anladığı bir sözü hemen tekrar ediyorlardı. Demek diyordu Turgut kendi kendine, bugüne kadar gereğinden fazla vermişim. Almadıkları bir sürü Turgut vermişim onlara. Bu kadarıyla da idare edilebilirmiş. Eski Turgutlara acıdı. Yalnız ben yaşamışım o Turgutları demek. Ben bir sürü Turgut'u kendime sakladığımı sanıyordum. Gene de fazla gelmiş onlara verdiğim. Ben de anlamamışım onları. Ne onları, ne de onların beni nasıl anladığını görmemişim aslında. Verdiğimle ilgilenmişim yalnız. Ne kadar kolay bağışlıyorlar kusurlarımı. Dolayısıyla kendilerini. Neden birlikte yaşıyoruz? Bir anlam aramamalı. Anlam kadar insanın hayatını zehir eden bir kavram yoktur. İnsan akıllı bir görünüşle en saçma sözleri bırakabilir çevresindeki insanların yarattığı boşluğa. Çok fazla da üzülmüyordu. Duyuların zayıflıyor mu oğlum Turgut? İçindeki o tarifsiz, kuvvetli duygu başka duyguları körleştiriyor mu? İnsanlar, neden kaybolup gitmeme seyirci kalıyorsunuz? Benden ne kötülük gördünüz? İnsanlar duygusuz bir telaşla kaçışıyordu. Çok zayıfladım insanlar. Belki de kaçmak istediğim bir işe farkına varmadan sürüklüyorsunuz beni. Oysa ne kadar korkuyordum beni tutmanızdan. Ne kadar tutucu görünüyordunuz. Ne hileleriniz vardı. Ne kadar zayıf bağlarla bir arada tutuyormuşsunuz toplumu. Benim ayrılmama seyirci kalmanız ne kadar dehşet verici. Sonra durum artık saklanamayacak bir şiddet kazanınca şaşırmış görüneceksiniz. Sahte bir şaşkınlık göstereceksiniz. Sizi hesaba katıp yola çıkanları büyük hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Ne diyeyim? Siz beni tanımıyorsanız ben de sizi hiç bilmiyorum. Buna da üzülmüyorsunuz. Daha beter olun. Bir gün patron Ankara'daki bir işten bahsederken Metin'in saplandığını duydu birden. Patrona belli etmedi. Evet efendim, 2 güne kadar cevap geleceğini sanıyorum. Neden Metin'le konuşmadın Selim'i? Korktum biliyorsun. Anlamadım. Ne dediniz? Selim'in tanımak istemediğim bir parçasını tanımaktan korktum biliyorsun. İşleri bir toparlarsam ben de giderim belki Hulki Bey. Hayır, akılsızlık ettin. Belki inatçılık etmiş olabilirim Hulki Bey. Hulki Bey'in yüzüne korkuyla baktı. Hayır, ona söylememişim. Rahat bir tavırla konuşuyor. Yüzüme bakmıyor bile. Acaba bu arada neler söyledi? Gülümsemeli miyim yoksa ciddi bir surat mı takınmalıyım? Bana işkence ediyorsunuz Hulki Bey. Hulki Bey'den nefret etti. Metin'den de nefret mi ediyordun? Bilmiyorum Hulki Bey. O halde bir mektup yazın dedi Hulki Bey. Allah'ım, büyük bir tehlike atlattım. Ya uygunsuz bir cevap olsaydı, isterseniz telefon edebiliriz. Ya Selim'in yarım resmini bozarsa bu Metin? Hulki Bey kapıya doğru gidiyor. Yüzü nasıl? Kötü bir şey yok. Kötü bir şey yok. Yazıhanede masasının başında kımıldamadan oturuyordu. Mektubu yazmalısın ya da telefon etmelisin. Durmadan sigara içiyordu. Boğazı yanıyordu. Bir çıkış yapmalısın. Hayatın içinde kaybolmamalısın. Mektubu yazmalısın. Kendini göstermelisin. Evrak birikiyor. Telefona uzandı. Şehirler arasını çevirdi. Bir Ankara istiyorum. Acele olsun. Ne kadar bekliyor? Neresini arıyorum? İhbarlı olsun. Müdürlüğü. Ne kadar bekliyor demiştiniz? O zaman Yıldırım olsun. Kim mi? Metin. Metin Kutbay. Telefonu kapattı. Bir sigara daha yaktı. Sahneye çıkıyoruz Olrik. Yıllardır eksikliği, düşüncelerini izleyemiyordu. Saatine baktı. Saniyeleri izledi. Zaman kavramını canlı tutmaya çalışan yetkisiz bir gösterge. Zamanın böyle geçmesine imkan var mı? Yıllar bu küçük aralıkların birleşmesiyle açıklanabilir mi? Nabzını saydı. 94. Garip bir hayvan bu Metin. Ürkütmemeli. Özellikle ayık olduğu zaman. Korkutmamalı, şaşırtmamalı. Hayır, şaşırtmalı. Yalan söyleyecek fırsat bulamamalı. 7 dakika 15 saniye olmuş. Daha vaktim var. Kız neden bir daha gelmedi? Yalnız Metin'i düşün. Metin, Metin, Metin. Metin kelimesini demek istemedim. Kalp atışlarını Metin'e uydur. Dakikada 94 Metin, saatte 6 kere 4 24, elde var, telefon çaldı. Etkili olmalıyım. Santraldeki kızın sesini duydu. Sessizlik, yabancı erkek sesleri. Bir dakika veriyorum efendim. Görüşüyor musunuz? Neresi? Tellerin üzerinde kayan sesin gıcırtısı, vınlamalar, gene erkek sesleri. Metin, seni arıyorlar. Hem de nasıl? Bir gürültü, kalın, çekingen bir ses. Buyurun, ben Metin. Metin kardeşim, ben Turgut, hatırladın mı? Çok kısa bir sessizlik, beklemediğinden olacak. Tanıdım elbette, ne istiyorsun demek istiyor. Nasılsın kardeşim Turgut? Hemen söylemeli. Görüşüyor musunuz efendim? Evet. Metin, bir şey söyleyeceğim, kötü bir haber. Selim öldü, intihar etti. Devam edemedi. Cevap yok. Metin, sesimi duyuyor musun Metin? Zayıf bir ses, evet Turgut. Ağlamaklı bir ses. İnanamıyorum Turgut, nasıl olur? Kendini toparladı demek. Metin, beni dinle. Metin ağlamaklı sesiyle, söyle Turgut. Hıçkırıklar. Senden bir ricada bulunacağım. Kaç gündür bu ölüm aklımı kurcalıyor. Bana Selim'i anlatmalısın. Alo, duyuyor musun? Alo, anlıyor musun? Sessizlik. Alo, duyuyor musun? Alo, santral. Metin'in sesi çok uzaktan geldi. Evet Turgut, ne yapabilirim? Durdu. Ne istiyorsun benden? Onun hakkında yazmalısın bana. Telefonda daha fazla anlatamam. İyi oldu. Esrarlı. Ne yazacağım? Ne anlatacağım? Hiçbir şey anlamıyorum. Anladığını söylemiştin. Emredici bir sesle bana yardım etmelisin, yazmalısın. Şimdi ayrılamıyorum buradan. Anlıyorsun değil mi? Korkak bir ses. Ne yazmamı istiyorsun Turgut? İyi. Kapıldı. Düşünmüyor. Ben de gelirim yakında. Ne biliyorsan yaz bana. Benim için çok önemli, anlıyor musun? Ne yaptınız? Nasıl yaşadınız birlikte? Çok önemli. Sana güveniyorum, biliyorsun.
Peki Turgut, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Önemli ise,
evet çok önemli. Tahmin edemeyeceğin kadar. Çok iyi düşün, hemen yaz. Söz ver hemen yazacağını.
Sessizlik. Söz veriyorum Turgut.
Ey zavallı ruh, bana yol göster.
Yemin et.
Yemin ediyorum.
Gürültüler.
Metin, kapattın mı Metin?
Telefoncu kız, 3 dakikanız doldu efendim.
Anladık anladık, devam ediyor.
Bağırdı.
Metin, hemen gönder mektubu, bekliyorum.
Olur Turgut, burada rahat konuşamıyorum.
Anladım, unutma, her şeyi yazacaksın.
Yazacak ne varsa hepsini. Onu bir parça sevmişsen.
Evet Turgut, anlıyorum.
Hiçbir şey anladığın yok.
Ama doğru ve çekinmeden yazacaksın. Hiçbir noktayı değiştirmeden.
Fakat Turgut.
Turgut kesin bir ifadeye başvurdu.
Hislerini anlıyorum. Daha fazla sorma şimdi. Mektubunu bekliyorum.
Metin ağlamaya başlar.
Başımız sağ olsun Turgut.
En iyi arkadaşımızı...
Kendine geliyor. Üzülme Metin.
Daha çok konuşacağız. Şimdilik Allah'a ısmarladık.
Mektubunu bekliyorum.
Güle güle Turgut. Teşekkür ederim.
Teşekkür edecek bir şey yok. En iyi arkadaşına haber vermeden edemedim.
Anlıyorum Turgut, güle güle.
Yazacak mısın?
Yazacağım.
Kızın sesi, vaktiniz doldu efendim, uzatamam.
Anladık, kapatıyoruz.
Derin bir nefes aldı. Birden telaşlandı.
Bir dakika.
Tamam efendim, 6 dakikanız doldu.
Bir cümle söyleyeceğim.
Avazı çıktığı kadar bağırdı.
Metin!
Efendim?
Allah'a şükür kapatmamış.
Metin, o olayı da muhakkak yazmalısın.
Duraklama.
Hangi olay?
Biliyorsun.
Kızın sabırsız sesi, tamam efendim, kapatıyorum.
Ne istersen yap.
Günlerce mektup bekledi. Birkaç kere telefon etmek istedi, vazgeçti. Acaba aklı başına gelince, şaşkınlığı geçince korkmuş muydu Metin? Anlamsız bulmuştur bu isteği. Tanıdığı Turgut'un bu davranışlarını garip bulmuştur. Yazmaz, hiç yazmaz. Kendimi yok yere gülünç duruma düşürdüm. Hemen aramalıyım onu. İsteğimin saçma olduğunu söylemeliyim. Unutsun hemen beni. Onu hiç aramasaydım. Böyle insanları ürkütmeye gelmez. Kuşku içindedirler. Her harekete yüzlerce anlam verirler. Sözünü yerine getirmek için yazar. Aklımı büsbütün karıştırır. Benim de aklım ne kadar kolay karışıyor bugünlerde. Yazıhanede kağıtlar birikiyordu. Evde konuşmadan geçen saatler artıyordu. Her günü yaşamaktan çok geçiştirmeye çalışıyordu. Meseleleri çözmek yerine küçük yalanlarla daha uzak, belirsiz bir tarihe erteliyordu. Huzursuzluğu gizlemek zor oluyordu. Nermin soruyordu. Yazıhanede, şantiyede sıkıştırıyorlardı. Birinden kaçtığı zaman ötekine yakalanıyordu. Günlük telaş içinde istediği gibi düşünemiyordu. Yalnız üzerinde esici bir ağırlığın baskısını duyuyordu. Bu baskıdan bir kurtulabilse büyük işler yapacağını sanıyordu. Fakat bir türlü düşüncelerini birbirine bağlayamıyordu. Kopuk ve belirsiz şeyler geçiyordu kafasından. Nermin ne sıkıntısı olduğunu soruyordu. İşiyle ilgili nedenler buluyordu. İşinde de kimseye görünmemeye çalışıyordu. Henüz durum çok karışık değildi. Fakat susmak da konuşmak kadar tehlikeli oluyordu artık. Dalgınlık suskunluğu artırıyordu. Evli olduğunu unutuyordu. Evin içinde bekarlığından kalan alışkanlıklarla yaşadığı oluyordu. Hem de çok oluyordu. Eve girince karısını öpmeyi unutuyordu. Söze başlarken canım kelimesini atlıyordu. Çocuklarına ara sıra bir şey getirmeyi ihmal ediyordu. Karısının tembih ettiği en önemli şeyleri almayı unutuyordu. İnsan Turgut'u tanımasa bir kadın var derdi. Yuvanın bütünlüğünü bozmadıkça küçük maceralar bile hoş görülebilirdi. Bunlar tırnak kırılması gibi, yerinin doldurulması kolay boşluklardır. İnsan acısını duymaz bile. Fakat erkek gizlemeye başlayınca bir kere kutsal birliğin tehlikede olduğu kuşkusuna kapılmakta haklıdır kadın. Ayrıca Turgut öyle zayıf anlar yaşıyordu ki neredeyse konuşacak gibi oluyordu. Fakat nereden başlamalıydı? Başlamadan yoruluyordu. Bir kadın ilişkisini anlatmak, itiraf etmek daha kolaydı. Yok canım, böyle şey anlatılır mıydı? İnsana deli derlerdi sonra.
Deli mi?
Ulrik anlatabilirdi belki.
Ulrik mi?
Nasıl ayrı düştüm evimden böyle Ulrik? Neden her istediğimi anlatamıyorum? Neden aynı yaşantının içinde bulunan insanlarla hiçbir ilişki kuramaz oldum? Neden? Neden? Neden? Sorular çengeller gibi, soru işaretleri gibi kafasına takılıyordu. Yalnız seninle mi konuşabileceğim Ulrik?
Ulrik susuyordu.
Ulrik dış dünyayla konuşmazdı. Parçalanırdı, erirdi. Birdenbire uykudan, rüyadan çıkıp kendini bir kadının yanında, bir yatakta buluyordu gece yarısı. Kendine gelemiyordu. Buraya nasıl geldim Ulrik? 100 yıl uyuyan adam gibi yabancı gözlerle süzüyordu çevresini. Zamanı bulamıyordu, kendini bulamıyordu. Uykunun rahatlığından şuursuzca fırlatılmış garip bir yaratıktı. Sus diyordu kendi kendine. Sus, kimse duymasın. Sonu kötü olacak. Sen Turgut'sun. Turgut Özben. Hiçbir şey hissetmiyordu. Ellerini sıkıyordu acıtırcasına. Sen bir saksı çiçeğisin Turgut Özben. Yapraklarını birbirine sürterek varlığını duyamazsın.
Bir ormanda olmalıydın. Ölünceye kadar yerinden kımıldamayacağını bilen bir ağacın rahatlığını duymalıydın. Bütün ağaçlara bakarak kimsenin yer değiştiremeyeceğini düşünerek ferahlamalıydın. Hayır, bir su yosunu olmalısın. Suyun serinliği ve ıslaklığını duyarak dalgalanmalısın. Bütün istediğin uçsuz bucaksız bir sudur ve her zaman bütünlüğüyle saracaktır seni. Bütün bunları ben mi düşünüyorum diye geçiriyordu içinden karısına bakarak. Başka şeyler de düşünüyordu. Yoksa rüyasında mı görüyordu? Evet, rüyada görüyordu. Kötü bir gece geçirmişti. İlgisiz gözlerle yazıhanede önündeki kağıtlara bakıyordu. Ankara'ya gitmeliydi. Hulki Bey kaç gündür söylüyordu. Dehşet içinde daireyi düşündü. Bir zamanlar ne kadar hafif alıyormuşum. Dün gece gittim Hulki Bey. Söylesem inanmazsın. Şirkete ait bir parayı almak için Ankara'ya gitmişti rüyasında. Gerçeğe oranla bu daha ilginç bir olaydı Hulki Bey. Dairedeki işi çok uzuyordu. Kağıtları imzalayacak yetkili kişiler bir türlü yerlerinde bulunmuyorlardı. Kendini yüksek tavanlı büyük bir odanın içinde görüyordu. Genel müdürün odasıymış. Turgut'u getiren hademe genel müdürün ancak genel kurul toplantılarının yapıldığı günlerde geldiğini ve o zamanda toplantıdan hiç çıkmadığını ve kendisiyle görüşmenin hemen hemen imkansız olduğunu söyledi. Turgut elinde bavulu odanın ortasında duruyordu. Bu odaya açılan birçok kapı vardı. Hepsi de kocaman, kapalı kapılar. Hademe toplantı masasının arkasındaki kapıyı işaret ederek siz orada kalacaksınız dedi. Genel müdürle görüşmesi için başka çare bulamamışlardı. Turgut gece gündüz bu odada kalarak genel müdür geldiği anda onu yakalama fırsatını bulacaktı. Bakanlıkta bir genel müdür odasının bitişinde müteahhitlerin kalabileceği bir yerin bulunması çok iyi olmuştu. Hademe Turgut'un bavulunu aldı, kapıyı açtı, içeri girdiler. Burası büyük bir daireydi. Tavana kadar yükselen kocaman mobilyalar vardı. Köşeleri yuvartılmış, büyük kapaklı büfeler, kalın raflı kitaplıklar, 5 kişinin yatabileceği kadar büyük ceviz karyola. Turgut Hademe'ye bahşişini verdi ve teşekkür ederek artık yalnız kalmak istediğini, biraz dinlenme ihtiyacı olduğunu söyledi. Sonra bavuldan pijamalarını çıkararak giydi ve yatağa uzandı. Bir oda kadar büyük gardıroba baktı. Bunları yapan iyi para kazanmıştı. Devlet işi işte, her şey gereğinden büyük yapılmış. Son işini düşündü. Genel müdür toplantıya girmeden onu yakalamalıydı. Kalktı, lojmanı dolaştı. Dışarıya ancak genel müdürün odasına açılan kapıdan çıkabiliyordu. Buna canı sıkıldı. Tekrar yatak odasına dönerek uzandı. Kulağı kapıdaydı. Yatak odasının kapısından genel müdürün odasına açılan kapı da görünüyordu. Birden kapı açıldı ve biraz önce onu lojmana getiren hademe göründü. Azarlayan bir sesle "Uyuyor musun beyim?" dedi. Genel müdür geldi ve hemen toplantıya girdi. Turgut şaşırdı. "Nasıl olur? Çok dikkat ettim." Hemen ayağa kalkarak giyinmeye başladı. Hademe başını salladı. Şimdi olmazdı. Genel yönetim kurulu müdürün odasında toplantı halindeydi. "Daha iyi ya," dedi Turgut. "Hemen görüşürüm." "Mümkün değil." Kurul rahatsız edilmemelerini emretmişti. Hademe kapıyı hafifçe aralayarak başını içeri soktu ve bir süre genel yönetim kurulu çalışmasını seyretti. Sonra dönerek genel müdür çıkmış dedi. Bakanın yanına gitmiş. Turgut kızdı. Bir hademenin rahatça seyrettiği bir kurul toplantısı ona nasıl yasak olurdu? Kapıya doğru atıldı. Hemen hademe yolunu kesmek istedi. Onu iterek toplantı odasına girdi. Odaya bir takım adamlar girip çıkıyordu. Fakat ortada toplantıya benzer bir durum yoktu. Odada bulunanlardan birine doğru yürümeye başladı. Genel müdürü soracaktı. Hiç olmazsa genel müdürü arayabilmesi için odadan geçmesine izin verilmeliydi. Turgut'u dinleyen memur ya da müdür buna izin verilemeyeceğini, genel yönetim kurulunun toplantı halindeyken rahatsız edilmekten hoşlanmadığını söyledi. Turgut sinirlendiğini hissediyordu. Bunun ne biçim bir genel kurul toplantısı olduğunu, toplantı masasında kimsenin oturmadığını, odada büyük bir kargaşalığın hüküm sürdüğünü, giren çıkanın belli olmadığını, kendisine hademeler kadar itibar edilmediğini söyleyerek bağırmaya başladı. Bütün bunları söylerken memur ya da müdürün hayretle biraz da gülümseyerek kendisini seyrettiğini fark etti. "Öyle garip garip ne bakıyorsunuz bana?" diye tersledi adamı. Memur Turgut'un kılığını işaret etti. Bir de ne görsün, odaya pijamalarıyla gelmişti. Oysa giyindiğini hatırlıyordu. Fakat artık geri dönemezdi. Memur iterek odanın koridora açılan kapısına koştu, dışarı çıktı. Koridorda koşmaya başladı. Bütün memurlar dönüp bu pijamalı adama bakıyorlardı. Turgut da bazılarını durdurup genel müdürün odasının yanındaki dairede kaldığını, genel müdürü bulmak için çok acele çıktığını anlatıyor ve onlara genel müdürü görüp görmediklerini soruyordu. Bir memur odasına dönüp giyinmesini, ondan sonra genel müdürün karşısına çıkmasını tavsiye etti. Genel müdür onu bu kılıkla kabul etmezdi. Geri döndü. Fakat geç kalmıştı. Genel müdürün odasının kapısı kapanmıştı. Kimseyi içeriye bırakmıyorlardı. Turgut Hademe'ye yalvarıyor, onu bu kılıkta bir kere gördüklerini artık fark etmeyeceğini, elbiselerin bulunduğu yere gitmeye hakkı olduğunu ileri sürüyordu. Lojmana giden başka kapı yoktu. Turgut'u o daireye yerleştirirken bunu düşünmeleri gerekirdi. Sesini gittikçe yükseltiyordu. Buna benzer haksız bir muamele daha görmemişti. Bu durumda ne yapabilirdi? Resmi bir dairede pijamalarıyla dolaşması daha mı uygundu? Hademe Turgut'un haklı olabileceğini fakat kendisine verilen emrin dışına çıkamayacağını belirtiyordu. Turgut yüzünden işinden olmaya niyeti yoktu. Bir hademe genel kurulun karşısında ne yapabilirdi ki? Ona kimseyi içeriye bırakma demişlerdi. Turgut'a izin verirse onu hiç dinlemeden hemen işinden atarlardı. Bu açıklamaları da kimse dinlemezdi. Bir genel müdür oturup da bir hademenin pijamalı bir adamı genel yönetim kurulu odasına neden bıraktığını mı dinleyecekti? Turgut genel müdür sözünü duyunca ümitlendi. Genel müdür içeride mi diye sordu. Hademe bunu da bilmiyordu. Galiba genel müdürü de kurul üyelerini de tanımıyordu. Turgut bağırarak sordu. Peki sana emirleri kim veriyor? Hem genel müdürü tanımıyorsun hem de onun verdiğin ileri sürdüğün emirlerle ukalalık ediyorsun. Artık dayanamıyordu. Hademe'ye hakarete başladı. Onun ne kadar aşağılık bir adam olduğunu, Turgut'u çileden çıkarmak için böyle konuştuğunu, kapıyı beklemeye bile layık olmadığını suratına haykırdı. Onu amirlerine şikayet edecekti. Gerçi amirleri de hademeden akıllı görünmüyordu ama hiç olmazsa sözden anlarlardı. Sonra adamı tehdit etmeyi denedi. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Belki de genel müdür benimle görüşmek istemiştir. Beni o çağırtmıştır. O zaman beni durdurmanın hesabını nasıl vereceksin bakalım? Asıl o zaman sana yol verirler. Gittikçe adamın seviyesini hatta daha aşağılara düştüğünü hissediyor fakat bağırmaktan kendini alamıyordu. Bu arada memurlar odaya girip çıkıyor ve Turgut'a bakıyorlardı merakla. Yalnız Hademe ile neden kavga ettiğini kimse sormuyordu. Bu ilgisizlik Turgut'u daha çok kızdırıyordu. Onu buraya getiren odacıyı bir görebilseydi. Odanın kapısında üstünde pijamaları, ayağında terlikleri öylece kalmıştı. Bir yandan utanıyordu. Neden böyle ihtiyatsızlık etmişti? Herkese rezil oluyordu. Bağırmaktan ve sinirden midesinin sıkıştığını hissetti. Turgut'a yaklaşan memur genel müdürün toplantıya girdiğini söyledi ve bu kılıkta yanına girilemeyeceğini tekrar hatırlattı. Turgut anlamıyordu. Bu adam bakanın yanından ne zaman çıkıp toplantıya girmişti? Kapının yanından hiç ayrılmamıştı Turgut. Ben odaya girdiğini görmedim diye bağırdı memura. Memur dairede birçok koridorun olduğunu, Turgut'un hepsini bilemeyeceğini ifade etti. Turgut sinirli ve alaycı bir sesle bakıyorum herkes istediği yere gitmek için çeşitli yollardan yararlanıyor. Bir ben istediğim yere gidemiyorum. Gene midesinde bir büzülme hissetti. Genel müdür de memurlar da odaya benim göremediğim yerlerden girebiliyorlar. Yalnız ben daireme geçmek istersem tek geçit var o zaman. Hem de ne geçit. Panayır gibi bir salondan başka bir yol yok. Memur Turgut'un kulağını eğilerek aslında lojmanın genel müdüre ait olduğunu, Turgut için bir kolaylık yaptıklarını, bu muamelenin kanunen sakat olduğunu, bunun için orada kaldığını bağırarak herkesi ilan etmesinin mahzurlu olabileceğini söyledi. Turgut sustu. Fakat bütün bu açıklamalara rağmen bir haksızlığa uğradığını hissediyordu. Ona bu lojmanı bir işine yaramayacağını bildikleri halde neden vermişlerdi? Yetkili kişilerle görüşemedikten sonra bu dairede yatıp kalkmasının ne faydası vardı? Üstelik bir elbise giymek için kapıda saatlerce beklemek gerekiyordu.